Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 50.
Birbirinin zıttı davranışlardan oluşan bu davranış stilleri şöyle sıralanmaktadır. 1. Başatlık, boyun eğicilik. 2. Hareketlilik, çekingenlik. 3. Kavgacılık, yumuşaklık. 4. Canlılık, durgunluk. 5. Gevşeklik, coşkunluk. 6. Dikkatlilik, dikkatsizlik. 7. İz bırakma, siliklik. 8. Açıklık, kapalılık. 9. Dostluk, düşmanlık. Burada tanımlanan davranış stilleri, graf analizde ve transaksiyonel analizde tanımlanan bazı çatışmalarla birlikte ortaya çıkabilir. Fakat yine de söz konusu bu 9 maddelik sınıflama, kişiler arası iletişim çatışmalarını tüm boyutlarıyla ele alır nitelikte değildir. Sınıflamanın adından da anlaşıldığı üzere, yalnızca iletişimde bulunan kişilerin davranışları ele alınmış, bunun dışındaki faktörler, örneğin mesaj, kapsam dışı bırakılmıştır. Ek 10. Duygulara ilişkin kuramsal bilgi. Temel duygusal yüz ifadelerinin, dolayısıyla genel olarak temel duyguların neler olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Çoğunluğun üzerinde uzlaştığı görüş, 7 temel duygu bulunduğu yolundadır. Bunlar, mutluluk, hayret, korku, üzüntü, öfke, tiksinme, küçük görmedir. Bunlara utanma ve nötr ifadeleri ekleme yanlısı olanlar da vardır. Söz konusu temel duygusal ifadeler yüzümüzde tek tek görülebilir. Bazen de birkaçı birleşerek karışım ifadeleri ortaya çıkarır. Politik 1962, Tompkins ve MacArthur 1964, Ekman ve Friesen 1975, Dökmen 1986a. Duygusal yaşantıların nasıl ortaya çıktığı konusunda çeşitli kuramlar vardır. Bunların en tanınmışları James Lang, Canon Bart Schrader, Lazarus, Izard tarafından ortaya konan kuramlar ve sosyobiyolojik kuramdır. Izard 1977, McGee ve Wilson 1984, Cüceloğlu 1991, sayfa 262. Duygusal yaşantıların oluşumuyla ilgili James Lang kuramı, bu alandaki kuramların ilki olması nedeniyle önemlidir. James Lang kuramının 1884, korktuğumuz için mi kaçarız yoksa kaçtığımız için mi korkarız sorusuna verdiği cevap, kaçtığımız için korkarız şeklindedir. Oysa bu kuramın ortaya atıldığı günlerde söz konusu soruya verilebilecek klasik cevap, korktuğumuz için kaçarız şeklindeydi. James Lang kuramında organizmaya ulaşan dış uyarıcıların fizyolojik değişiklikleri, bu değişikliklerin ise beyindeki çeşitli heyecanlara yol açtığı ileri sürülmüştür. Bu açıklama şekli deneylerle tam olarak desteklenmiyor da olsa pratikte bize bazı önemli ipuçları verebilir. Mutlu olduğumuz zaman mı gülümseriz yoksa gülümsediğimiz zaman mı mutlu oluruz sorusuna eğer gülümsediğimiz zaman da mutlu oluruz cevabını verirsek ve mutsuz olduğumuzda gülümsemeyi ya da sevdiğimiz bir şarkıyı mırıldanmayı başarabilirsek kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Schrader'in 1964 ve Lazarus'un 1968 kuramlarında duygusal yaşantıların gerisinde bilişsel etkinliklerin önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. Örneğin Schrader'a göre çevremizi algılamamız ve adlandırmamız sonucunda içimizdeki fizyolojik değişikliklerle ilgili duygulara belli adlar veririz. Yani bilişsel yaşantılarımız doğrultusunda duygusal yaşantılarımızı adlandırırız. Örnek, diyelim ki bir çocuk düştü fakat bir yeri acımadı. Bu çocuk annesinin yüzüne bakar. Eğer onu telaşla görürse ağlamaya başlar. Çünkü içindeki heyecanın olumsuz bir şey olduğuna karar vermiştir. Eğer annesini telaşsız rahat görürse ağlamaz. Bu gerçeği sezgiyle kavramış olan anneler çocukları düşünce durumu önemsemez görünmeye çalışırlar. Bilişsel yaşantılarımızla duygularımız arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan yukarıdaki kuram, karmaşık insan davranışlarının nedenlerini anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin bu kurama dayanarak şunu ileri sürebiliriz. Farklı ortamlarda benzeri uyarıcılara farklı tepkiler vermemizin ve dolayısıyla bir takım çatışmalara girmemizin nedeni, duygularımızı farklı şekillerde yönlendiren farklı bilişsel yaşantılar geçirmemizdir. Örneğin size güler yüzle, hadi oradan diyen bir arkadaşınızın bu davranışını bir saldırı olarak algılamaz ve kızmazsınız. Oysa aynı sözü asık suratla söyleyen kişiye öfkelenebilirsiniz. Schrater ve Lazarus'un burada özetlediğimiz duygularla ilgili yaklaşımları yukarıda biliş başlığı altında dile getirdiğimiz Ellis'in yaklaşımına benzerlik göstermektedir. Ek 11. Evli çiftler arasında iletişim. Aralarında çatışma bulunan evli çiftler üzerinde yapılan araştırmalar, sergiledikleri iletişim biçimleri açısından kadınlarla erkekler arasında farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Örneğin sıkıntılı süren evliliklerdeki kadınlar, eşlerindeki duygusal değişikliklere erkeklere oranla daha fazla tepki göstermektedirler. Yine sıkıntılı evliliklerdeki erkekler, eşlerinden kendilerine yönelen sözsüz mesajları, örneğin yüz ve beden ifadelerini yeterince değerlendirememektedirler. Noller 1980, Gottwein ve Patterfield 1981. Erkeklerin eşlerinden gelen sözsüz mesajlara yeterince duyarlı olmamaları ile ailedeki çatışma arasında karşılıklı ilişki bulunabilir. Erkeklerin sözsüz mesajları değerlendirme becerilerinin düşük olması ya da bu tür mesajlara ilgi göstermemeleri ailedeki çatışmaların nedenlerinden birisi olabilir. Yukarıda dile getirilen bulgulara ve yorumlara bakılarak ailelerdeki çatışmaların yalnızca erkeklerin tavırlarından kaynaklandığını belirtmek doğru olmaz. Konu karmaşıktır. Kadınların sözsüz mesajlara fazla duyarlı olmaları da bazı çatışmalara yol açabilir. Aile içi çatışmalarla ilgili olarak Batı kültüründe yapılan araştırmaların yanı sıra, ülkemizde de konuyla ilgili yapılmış çeşitli araştırmalar ve incelemeler vardır. Örneğin, Tezer 1986, Güleç 1988, Gülerce 1990, Fışıloğlu 1992, Yıldırım 1992. Bu araştırmalardan birisinde, Tezer 1986, birbirleriyle çatışan evli eşler arasında çatışmaları algılama ve evlilikten doyum sağlama açısından farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Çocuklu evli çiftlerin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelendiği bir araştırmada ise, kadınların empatik eğilim düzeylerinin erkeklerin empatik eğilim düzeylerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ceyhan 1993. Ek 12. Empati kavramının tarihçesi. Bugün kullanmakta olduğumuz empati teriminin iki atası vardır. Bunlar Almanca'daki Einfühlung ve eski Yunanca'daki Empatia terimleridir. Empati teriminin ortaya çıkışı şöyle olmuştur. Geçen yüzyılın sonlarında Almanca'da estetik ve psikoloji alanlarındaki çalışmalar kapsamında Einfühlung adı verilen bir kavram ortaya atılmıştı. Bu kavramı ilk kullananlardan birisi Alman psikologlarından Theodor Lips olmuştur. 1897 yılında Lips, Einfühlung'u şöyle tanımlamaktaydı. Bir insanın kendisini karşısındaki bir nesneye, örneğin bir sanat eserine yansıtması, kendini onun içinde hissetmesi ve bu yolla o nesneyi kendi içine alarak, absorbe ederek, özümseyerek anlaması sürecine Einfühlung adı verilir. Barrett Leonard 1981 ve Wisp 1986. Burada tanımlandığı şekliyle Einfühlung, bir insanın karşısındaki bir nesneyi algılamasında ortaya çıkmaktadır. Lips 1897'den sonraki çalışmalarında, dipnot, Lips 1903 ve 1905 yıllarında adlarını Türkçe'ye empati, iç taklitler ve duyumlar ve diğer egoların bilgisi olarak çevirebileceğimiz iki Almanca makale yayımlamıştır. Wisp 1986. Nesnelerin yanı sıra insanların algılanması sırasında Einfühlung'un ortaya çıkabileceğinden söz etmiştir. 1903 yılında yayımlanan bir makalesinde Lips, bir insan için üç tür bilgiden söz eder. Bunlar A. Nesnelere ilişkin, B. Kişinin kendisine ilişkin ve C. Diğer insanlara ilişkin bilgilerdir. Üçüncü tür bilgiyi elde etmenin yolu ise Einfühlung'dan yararlanmaktır. Bir insan karşısındaki bir insana kendisini yansıtarak, iç taklit yoluyla onunla paralellik kurarak onu anlamaya çalışır. Bu yaşantıya ise Einfühlung adı verilir. Bu yolla insanlar karşılarındakilerin iç dünyalarına nüfuz etme, onları tanıma şansına sahip olurlar. 1909 yılında Chichener, Einfühlung terimini eski Yunanca'daki empatia teriminden yararlanarak İngilizce'ye empati olarak tercüme etti. Yunanca'da em içine, patia ise algılama anlamı taşıyordu. Böylece empatinin psikoloji ve psikiyatri literatüründeki serüveni başlamış oldu. Bu serüvene katkıda bulunan bilim adamlarını burada sıralamayacağım. Sadece 1909'dan günümüze kadar empatinin ne olduğu konusundaki tanımların hangi aşamalardan geçtiğini belirteceğim. İlgili bilimsel yayınlara bakıldığında farklı yıllarda farklı araştırmacıların empatiyi değişik şekillerde tanımladıkları görülmektedir. Bu duruma dikkat çeken bazı araştırmacılar empatinin yeterince iyi tanımlanmadığını, yapılan tanımlar arasında ise tutarlılık bulunmadığını belirtmektedirler. Iannotti 1975, Hickson 1985. Buna rağmen Batson'un ve arkadaşlarının da belirttikleri gibi ilgili yayınları incelediğimizde empatiye ilişkin tanımların yıllar boyunca üç temel aşamadan geçtiğini görmekteyiz. Batson ve diğerleri 1987, Dökmen 1988b. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz. Başlangıçtan 1950'lerin sonlarına kadar empati bilişsel nitelikli bir kavram olarak ele alınmış, empati ölçümü adı altında daha çok kişilerin birbirlerinin kişilik özelliklerini nasıl algıladıkları ölçülmüştür. 1960'lı yıllarda ise empatinin bilişsel boyutunun yanı sıra duygusal boyutu da vurgulanmıştır. Bu yıllarda bir kişinin karşısındaki kişi gibi hissetmesi empati kabul edilmiştir. 1970'lerde ise üçüncü aşamaya geçilmiştir. Bu dönemde empati 1960'lara oranla daha dar anlamda kullanılmaya başlanmış, bir kişinin belirli bir duygusunu anlamaya ve durumu ona iletmeye empati adı verilmiştir. Ek 13. Empati ölçekleri. Empatik beceri ölçeği EBÖ, EBÖ A ve B olmak üzere iki ayrı formdan oluşmaktadır. Ölçeğin her iki formunda da 6 tane ruhsal sorun ifade edilmiştir. Örneğin bu sorunlardan birincisi şöyledir. Bir ev hanımı şunları söylemektedir. Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alışveriş, çocuklar. Bütün gün tek başıma koşturuyorum. Yine de yetişemiyorum. Kendime ayıracak 5 dakikam yok. Kendimi mutfakla banyo arasında hapsolmuş gibi hissediyorum. EBÖ A formunda bu ve diğer 5 sorun karşısında deneklerden istedikleri empatik tepkiyi vermeleri beklenmektedir. Açık uçlu sorulardan oluşan EBÖ A formuna verilen empatik tepkilerin kalitesi bir cevap anahtarına dayanılarak puanlanmaktadır. EBÖ B formunda ise yine aynı 6 sorun yer almaktadır. Ancak her bir sorunun altında böyle bir sorunu dile getiren kişiye verilebilecek 12 empatik tepki sıralanmıştır. Deneklerden bu tepkilerden beğendikleri 4 tanesini seçmeleri istenir. 12 tepkiden bir tanesi tesadüfi cevaplayanları belirlemek amacıyla konulmuş olan sorunla ilgisiz bir tepkidir. Ölçekteki 6 sorunla ilgili olarak 4'er tane, toplam olarak 24 tane empatik tepki seçen denekleri, seçtikleri her bir tepkinin karşılığı olan puan, ölçeğin cevap anahtarına bakılarak verilir. EBÖ B formunun cevap anahtarı oluşturulurken, ölçekteki toplam 66 tepki, 30 kişilik bir uzmanlar grubuna verilmiş, uzmanların yargıları Mosier'in, Torgerson 1958, Turgut ve Baykuk 1992. B hali için eksik veri matrisinden grafik çözüm tekniği kullanılarak ölçeklenmiştir. EBOA, EBÖB formlarının geliştirilmesine, güvenirlik ve geçerliliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi, bu araçlarla ilgili makalelerimde, Dökmen 1988B ve 1990 bulunmaktadır. 1988 yılında yayınlanan makalemde görülen EBÖB formuna ilişkin karmaşık puanlama sistemi 1990 yılındaki makalede daha basit hale getirilmiştir. EBÖ adından da anlaşılacağı üzere empati kurma becerisini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. Yalnız bu noktada şunu vurgulamakta yarar var. EBÖ kişilerin zihinlerinde oluşan empatik anlayışı ölçmekten ziyade sözel olarak ifade edilen empatik tepkinin kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bir başka söyleyişle EBÖ empatik anlayışı sözel olarak ifade etmek becerisini ölçmektedir. Empatik eğilim ölçeği EEÖ. Likert türü bir ölçme aracı olan EEÖ kişilerin başka insanlarla empati kurma eğilimlerini ölçmektedir. Ölçeğin geliştirilmesine, güvenilirliğine ve geçerliğine ilişkin ayrıntılı bilgi ölçekle makalemde bulunmaktadır. EBÖ'nün ve EEÖ'nün kullanıldığı bazı araştırmalar. EBÖ ve EEÖ Geliştirilmiş oldukları 1988 yılından bu yana çeşitli araştırmalarda, yüksek lisans ve doktora tezlerinde kullanılmıştır. Ölçeklerin nitelikleri ve işlevleri hakkında bilgi vereceği düşüncesiyle bunlardan bazılarını belirtmek istiyorum. EBÖ, Kaner'in 1991, Akçalı'nın 1991 ve Çelebi'nin 1993. EEÖ, Gülek'in 1992 ve Ceyhan'ın 1993 araştırmalarında kullanılmıştır. Bu iki ölçeğin birlikte kullanıldığı araştırmalar ise şunlardır. Tanrıdağ 1992, Yaşar 1993, Okvuran 1993, Sargın 1993. Ek 14. Çocuk ana babalardan oluşan bir toplum olduğumuz görüşünün test edilmesi. Yukarıdaki bölümlerde bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuzu ileri sürdüm. İleride giderek artan düzeyde yetişkin tavrına da sahip olduğumuzu belirteceğim. Ancak yetişkinliğimiz henüz istenen düzeyde değildir. Bu konudaki genel kanım, günümüzde ülkemizdeki pek çok insanın yetişkin olmaktan çocuk ve ana baba olduğu yolundadır. Şu noktaya kadar bu iddiamı bir takım gözlemlerime dayanarak desteklemeye çalıştım. Ancak bu yeterli değildir. Söz konusu iddianın doğruluk düzeyinin ampirik araştırmalarla incelenmesi de gereklidir. Bu tür bir araştırmada izlenmesi gereken yol ise, ülkemizi temsil eden bir örnekleme, deneklerin hangi ben durumlarına sahip olduklarını belirleyecek bir ölçme aracı uygulamaktır. Bugüne kadar böylesine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmedi. Elimizde ancak tarafımdan ve başka araştırmacılar tarafından yapılmış pilot çalışmalara ilişkin veriler var. Fakat sınırlı sayıda da olsa eldeki verilere bakıldığında, eğitim düzeyleri ve yaşları ne olursa olsun, insanlarımızın çocuk ve ana baba tavrına baskın şekilde, yetişkin tavrına ise düşük düzeyde sahip oldukları görülmektedir. Bir genelleme yapmaya yeterli olmasa da bu bulgu, bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuz yolundaki iddiamı en azından şimdilik ampirik düzeyde destekler niteliktedir. Bu alandaki çalışmaları ülkemizi temsil eden nitelikteki örneklemler üzerinde sürdürmeyi düşünüyorum. Yukarıda sözü edilen araştırmanın yanı sıra kişilerin ben durumlarının, kişisel rollerinin hangi değişkenlerle ilişkili olduğunun da araştırılmasında yarar var. Az sayıda olsa da bu alanda ülkemizde yapılmış bazı çalışmalara rastlamaktayız. Bu konudaki ampirik çalışmalardan birisinde Bacanlı 1992, üniversiteli gençlerin yaşlıyı gençten daha beğenilir olarak algıladıklarını ve yine bu gençlerin kendilerini daha çok yaşlı gibi görme eğiliminde olduklarını belirlemiştir. Gençlerin bu tercihleri toplumumuzda yaşlıya, diğer bir ifadeyle otorite konumundaki kişilere yani ana babalara verilen değerden kaynaklanmaktadır. Henüz ülkemizin tümünü kapsayacak bir genelleme için erkense de Bacanlı'nın bulguları toplumumuzda ana baba rolünün yetişkin rolünden üstün tutulduğu yolundaki görüşümü destekler niteliktedir. Ben durumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri araştıran Arı 1989, yetişkin benlik durumuna başat olarak sahip olan üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin doğal çocuğa başat olarak sahip öğrencilerin uyum düzeylerine oranla daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu sonuç, yetişkin benlik durumuna sahip olmak ile ruh sağlığı arasında paralellik bulunduğu anlamına gelmektedir. Bize yetişkin ben durumunun önemini gösteren bu araştırmaya benzer araştırmaların sayısının artırılması gerektiği kanısındayım. İleride, kişilerin sahip oldukları empatik beceri düzeyi ile sahip oldukları benlik durumları arasındaki ilişkiyi araştırmak istiyorum. Şüphesiz konuya ilişkin ampirik araştırmaların yanı sıra literatür taramasına dayanan kuramsal incelemelere de ihtiyacımız vardır. Bu alanda yapılan az sayıdaki incelemeden birisinde Akkoyun 1993, psikoterapide ve psikolojik danışma alanında önemli yeri olan saygı kavramını transaksiyonel analiz açısından ele almıştır. Benzeri diğer kavramlarla transaksiyonel analiz arasındaki ilişkilerin kuramsal ve empirik düzeyde ele alınmasında yarar vardır. Kitabın sonu.